أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ummu Seleme Hint Annemiz Gülistanı 20. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Her zamanki gibi hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden sevgili annemizi daha yakından tanımaya, bu vesileyle Resulullah Aleyhisselam'a daha yakın olmaya İnşallah gayret edeceğiz. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz her anı bir başka destan olan Hudeybiye seferi esnasında çok şey görmüş ve çok şey yaşamıştı. Geçen hafta bunları görmüştük. Aradan daha 15 gün yeni geçmişti ki yeni bir sefer için çağrı yapıldı. İslam güneşinin doğuşundan beri sürekli karşısında çıkıp, yani karşısında olup çokça entrikanın merkezi haline gelen Hayber Yahudileri yine azıtmışlardı. Müslümanlara karşı ciddi bir saldırı için yeni entrika ve saldırı planları, oyunlar peşindeydiler. Şimdi Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselam'ın yeni bir sistem kurması aşamasında, o süreçte, hicrette başlayan süreçte her bir sahabenin çok özel yeri var. Annelerimizin de çok özel yeri var. Bu annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'ın evlilik yılına göre değişik zamanlarda peygamber evine, hanesine katılmış oluyorlar. Önceki hayatlarında ortaya koydukları performans, gayret, çalışma peygamber hayatına girdikten sonra ikiye katlanıyor. Yani insanlar imkanları arttıkça, sosyal ortamları da arttıkça gevşemek, yılışmak değil, daha bir aktif, daha planlı, daha programlı faaliyetler yaptıklarını görürüz. Şimdi onlardan birini şu anda görüyoruz inşallah. Bir hayli zaman geçmiş. Yani hicretten sonra 6 sene olmuş, 7. seneye doğru gidiyoruz. İşte hatırlayın, Hudeybiye barışı yapılmıştı, dönülmüştü. Bazı hadiseler yaşanmıştı. İç içe bunları gördük. Aleyhisselam hemen ashabına efendim hazırlık yapın, sefere çıkıyoruz diye buyurdu. Olay nedir peki? Hatırlayınız, Bedir Harbi'nden sonra gerçekten ortalığı fesada vermeye kalkışan Yahudi kabilesinden biri, artık isimlere girmiyorum, Uhud Harbi'nden sonra daha da fazla ortalığı karıştıran Yahudi kabilesinden ikincisi sürgün edilmişlerdi Medine'den. Bu iki kabilenin büyük bir kısmı Hayber tarafına gitmişler, bir kısmı Şam tarafına, Küfe'ye vesaireye gitmişler. Tabi o zamanlar buralar Müslüman değil. Ancak yani bir insan bir suç işliyor, sürülüyor. Gittiği zaman, sürüldüğü zaman ben buraya niçin gönderildim, neden sürüldüm diye sorgulayıp suçunu anlayarak bir daha aynı hataya düşmeyeyim, bu suçumu telafi edeyim gayretine girmek yerine efendim intikamlarını, öfkelerini biliyorlar ki Yahudilerin tavrı tarzı budur. Müslümanlara nasıl zarar veririz diye yeni yeni hadiseler üretiyorlar. İşte bunlardan biri de şu anda tüm ayrıntılarını görmeyeceğiz. Ama göreceğimiz Hayber'in fethi olacak. Hayber'in fethinin tamamını değil, onu da söyleyeyim. Hayber'in fethinin Ummu Seleme annemizin rivayetleri ve içinde olduğu sahneleri. Çünkü bu savaşa katılacak annemiz. Malum kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın haber ağı çok güçlüydü. Yani daha doğrusu bütün alanlarda açık vermeden, eksik bırakmadan çok ciddi tedbirler alıyor. Oralarda çokça güvenli sahabileri görevlendiriyor. Yeni yeni hadiseler meydana gelince tedbiri artırıyor. İşte Ummu Seleme annemiz burada bize şu rivayetleri yapar. Resulullah Aleyhisselam, düşman daha harekete geçmeden hazırlıklar konuşulurken bile diyor haberi alır. Onlardan önce hazırlığını yapardı diyor Ummu Seleme annemiz. Tabii yıllar önce Ayşe annemizi sizlerle paylaştığımda bunları çok daha geniş o zaman da söylemiştim. Şimdi Ummu Seleme annemizi inşallah anlamaya çalışıyoruz. Böyle haber ağı güçlü Aleyhisselam'ın Hayber Yahudilerin ciddi bir hazırlık yaptıklarını ve ansızın gelip Medine'ye baskın vereceklerini öğreniyor Aleyhisselam. Ashab-ı kiramına hazırlanın diyor. Şimdi Hudeybiye barışı görünüşte müşriklerin Müslümanlara dayattıkları kurallara imza atmaları, Müslümanların bu kuralları mecburen kabullenmeleri şekli görünüyordu müşrikler tarafından. Ama tam tersi ne oldu? Geçen hafta biraz onu gördük. Şimdi onun devamıdır bu. Bu anlaşma şartlarından bir tanesi de 10 yıllık bir anlaşma bu. 10 yıl boyunca ne Mekke müşrikleri Müslümanlara saldıracaklar, ne Medine Müslümanlara müşriklere saldıracaklar. Kimse kimseye saldırmayacak yani. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'den ayrılıp bir düşman üzerine gittiği zaman Medine'de bir problem çıkacağından artık endişesi yok. Çünkü orada kalmış olan 3. Yahudi kabilesini de bertaraf etmişti. Buraya girmeden bertaraf etmişti. Bunları görmüştük daha önce. Ebu Lubabe örneğinde mesela geçti bu. Dolayısıyla Yahudi tehlikesi yok Medine merkezde. Mekke'nin Medine'ye saldırması artık mümkün değil, anlaşma yapıldı. Yani Resulullah Aleyhisselam adeta Mekkelileri bertaraf etti ve fethi için Hayber'e gidecek. Daha önce her sefer geldiğinde kullandığımız ifadeyi her annemizde kullandığımızı ve birkaç kez tekrarladığımızı söylemiştik. Yine yeri geldi. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sefere çıkarken hanımları arasında kura çeker. Kura kime çıkarsa o sefere onu götürürdü. Bazı seferlere iki hanımı götürdüğü de olurdu. Mesela bunların birinde yine geçen görmüştük. Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe annemizi beraber mesela götürmüştü. Her birinin değişik görevleri olmak üzere sahabe ordusu içinde bazen hanımlar da olurdu. Onları şimdi göreceğiz. Ancak Hayber seferi için çekilen kura Ummu Seleme Hint annemize çıktı. Dolayısıyla bu sefere Ummu Seleme annemiz katılmış oldu. Yani Hayber Savaşı'nın tamamını anlatsam Ummu Seleme annemizden bir o bölümü anlatmış olurum. Fakat Hayber'in tamamına girmeyeceğim. Ummu Seleme annemizin rivayet ettiği sahneleri kısa kısa paylaşmaya ve burada Hayber'den ziyade Ummu Seleme annemizin oradaki duruşu, tavrı, tarzı, neler yaptığını elinden geldiği kadar inşallah yine paylaşalım. Daha önce kısmen de olsa söylediğim bir şeyi burada bir kez daha tekrarlamak durumundayım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam seferlere hanımlarından birini veya ikisini götürürdü, bunu söyledik. Ancak bazı seferlerde 3, 5, 10, 20'ye kadar hanımlar da olurdu. Hanımlara ilişkin rivayetlerde mesela ilk rivayeti söyleyeyim size. Ta Mekke döneminde hatta birinci Habeş Hicretinden başlar bu rivayetler. İşte dördü kadın, 11'i erkek, 15 kişi birinci hicrete katıldı. Sonra yolda katılanlar oldu ifadesi geçer. 4 tane kadın var. Sadece bu kadınlar arasında Resulullah Aleyhisselam'ın kızı olması itibariyle Hazreti Osman karısı Ümmü Kulsum ile beraber efendim gitti denir. Amenna, doğrudur. Peki diğer 4 kadın kimdir? Ve kendi başlarına mı gittiler? İkinci Habeş hicretine bakıyoruz. Orada da çok fazla kadın görüyoruz. Aynı soru yine soruyorum. Bu kadınların yanında kimse var mı? En çarpıcı soru da daha önce onu da söylemiştim. Akabe biatlarında 75 Müslüman gece yarısı Akabe mevkiinde Resulullah Aleyhisselam biat ediyorlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama bunun 73'ü erkek, ikisi kadın. En çok burada sormuştum ben. Yani gece yarısı Mekke gibi tehlikeli bir yerde, bir de üstelik Mekke dışında karanlık Akabe kayalıklarında kadınların, iki kadının ne işi var? Yani nasıl oraya geliyorlar? Yani tehlikeli değil mi? Bunları sormuştuk ve cevaplarını vermiştik. Şimdi uzunca cevaplara girmeyeceğim. Çünkü biraz sonra bazı hanımların isimlerini size kaynaklardan aldığım isimleri okumak istiyorum. O yüzden yani Hayber seferinde Ummu Seleme annemizin sefer arkadaşları bir nevi bunlar. Hayber seferinde Ummu Seleme annemizin sefer arkadaşları. Bunlara da inşallah az sonra isimlerini okuyacağım. Ancak burada üzerinde durulması gereken kavram şu kıymetli dinleyenlerim. İşte İslam'ın tebliğ yöntemlerinde, cihadında birçok yönünde hanımıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle İslam bütündür. Bu doğrudur. Hepsinin bir faaliyetleri var. Bu da doğrudur. Ama yani kadınları her tarafa sürerek bazı şeyleri meşrulaştırma hatasına düşüyoruz. Bu yanlıştır. Şimdi her seferde değil, bazılarında kadınlar var ve bu kadınların da yanında ya babası var, ya kocası var, ya kardeşi, ya amcası, ya dayısı, işte ya kardeşi yani. Muhakkak bu hanımlar bu sefere çıktıklarında büyük bir çoğunluk kocasıyla beraber çıkıyor. Yani %98, 99 diyebilirim. Ama şu kadar kadınlar vardı diye geçiyor. Şimdi ben size mesela şu kaynaklardan aldığım, şuraya yazmıştım, Hayber'e katılan kadınlar diye. Ben bu kadınların listesini yaparken efendim Hazreti Ummu Seleme Hint annemizin Hayber fethi esnasındaki sefer arkadaşları, yol arkadaşları diye yazdım. 20 tane hanım var bu seferde kıymetli dinleyenlerim. Ummu Seleme annemiz ile beraber. Birincisi Ummu Seleme annemiz. İkincisi Safiye binti Abdülmuttalip. Safiye binti Abdülmuttalip. Safiye kim? Abdülmuttalip diyor. Bak Abdülmuttalip'in kızı Safiye. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın halası. Peki bunun kocası ölmüştü. Ta Mekke dönemindeyken kocası yok yani. Durduk bir hanım bu. Bunun kimi var? Şimdi ileride Hayber fethi esnasında Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın büyük faaliyetlerinden bahsedilir. Hatta kalenin birini o fethetti. Ondan dolayı o kaleye Zübeyir Kalesi dendi. Zübeyir Kalesi. Zübeyir, hocam ne alakası var Safiye ile Hazreti Zübeyir'in? İşte alaka bu. Ana oğul. Yani oğlu Zübeyir ile beraber gelmiş. Hazreti Ümmeymen Bereke. Kimdir? Resulullah Aleyhisselam'ın dadısı. Meşhur Ümmeymen. Kocası Zeyd bin Harise var. Kocası Zeyd bin Harise var. Oğlu Eymen var. Oğlu Üsame var. Şimdi böyle hepsini görürüz. Ebu Rafi'nin zevcesi Leyla. Kocasıyla beraber gelmiş. Yani işte Asım bin Adi'nin hanımı, bunun ismi verilmiyor kaynaklarda. Kocasıyla beraber gelmiş. Ummu Umar'a ve Nesibe binti Kab. Ummu Meni Esma binti Amr. Kureybe binti Saide Selamiye. Ummu Muhtar el-Eslemiye, Ummu Süleym binti Milhan, meşhur Ummu Süleymiz, Ummu Dehak, Hint binti Amr, Ummul Ala el Ensariye, Ummul Amir el Eş'eliye. Ha çok var yani. Ummu Atiye, Ummu Salit, Ummu Binti Kays, Hubla, Hazreti Uneys'in zevcesi, Ummu Sinan, Hazreti bin Ziyad gibi efendim. Bu da nine. Bir tane de ninemiz var. Hatta 3 tane, 4 tane nine bunlar. İşte oğlu var, babası var kiminin, kocası var büyük çoğunluğunun efendim. Bu hanımları görürüz. Kaynaklarda ben bir yere getirdim bunları, 20 kişi. Bende mesela şey de var da o kadar zamanımı alır diye size okumadım onları. Yani kim kimin neyidir, kaç oğlu vardı falan. Ben İslam tarihi çalışmama bunları genişçe almaya çalıştığım için sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yandan tamamıyla sınırların hepsini kaldırarak kadınları piyasaya sürüp her türlü işe sevk edilme gibi bir hataya düşüldü. Bir yandan buna bakılarak kadınlar evinde oturmalı, çalışmamalı diye hataya düşüldü. İfrat tefrit yani. Şimdi herkesin bir asli görevi var. Mesela Hendek Savaşı'nda annelerimiz hepsi vardı orada. Bunları örnek verirken de söyledik. Asli vazifelerini ihmal etmeden orduya katkıda bulundular deyimini çok kullanmıştım. Yani ben şimdi hiçbir zaman için hanımların iş hayatında olmaları yanlıştır demedim, doğrudur da demedim. Bu bizim işimiz değil. Herkes kendi hayatının hesabını kendisi verecek. Ancak kıymetli dinleyenlerim, iki yanlışı yapmayacağız. Kadın evinde olmalı, bir yere çıkmamalı derken eve kapatıp hiç dışarı çıkarmamak nasıl yanlışsa, kadını tamamıyla bir iş hanımı olarak çalışan biri sürekli göstermek de o kadar yanlıştır. Çünkü mesela bazen konuşulurken işte senin ailen ne iş yapıyor? Ya şunu yapıyor, bunu yapıyor falan, kursta hoca filan yerde şu iş, filan yerde bu görevi yapıyor. Seninki, benimki çalışmıyor, ev hanımı diyor adam şimdi, çalışmıyor ev hanımı. Yani bazıları böyle sanki ezilir gibi, yani çalışmıyor ev hanımı. Çalışmayan kadın var mı? Ev hanımı evde boş mu oturuyor? Yani böyle çalışmayan kimse yoktur aslında. Ama yani erkek evin geçimini sağlayabiliyorsa kadının piyasaya sürmenin manası yoktur. Sağlayamıyorsa, ki hele hele büyük şehirlerimizde bu sıkıntı var. Adam kirayı karşılayamıyor yani. Mecburen çalışıyorlar ikisi de. Örnekleri çok. Ben o yüzden şöyle yapsın böyle yapsın demiyorum. Yani başkasına ahkam kesmekten başka bir şey ettiğimiz yok. Din anlatma adına birilerine ahkam kesmenin dışında fazla bir şey yaptığımızı göremiyorum. Burada annelerimizi örnek alacaksak, işte Hayber'e gidiyorlar. Burada 20 tane kadın var. Hazreti Ummu Seleme Hint annemizin, ben bunlara dedim, ne dedim? Sefer arkadaşları dedim. Yine kaynaklarımız diyor ki, sefere katılan bu Müslüman hanımlar yanlarında götürdükleri ilaçlarla, yani bunların çoğu sağlık yönleri var, yaralıları tedavi etmekle asıl bu işi yapacaklar. Ama yemek pişirecekler. Efendim, Allah yolunda ellerinden geleni yapacaklar. Geri hizmetlerde bulunacaklar. Kadınlar savaşmaya gitmiyor. Ve orada çok ciddi, yani bu geri hizmeti küçük görmeyin. Yani bir eserin sahneye konması için kuliste faaliyet yoksa sahneye bir şey çıkaramazsınız. İşte kuliste kadınlar var. Görünmeyen kahramanlar onlar. Burada da aynısı var. Ancak bazen bazı savaşlarda bunları gördük. Uhud'da mesela bunun örneğini gördük. Bazı savaşlarda, Huneyn'de mesela gördük. Yani bu Huneyn'de de var böyle bir sahne. Öyle bir an oluyor ki kadın her şeyi bırakıyor, alıyor kılıcı, dalıyor savaşa. Yani şartlar öyle gerektirir. Kadın savaşa girer. Yani bu savaşmaz demiyoruz. Böyle savaşçı hanımlarımız da var ama kimileri böyle sanki asker kadınmış gibi, yani asker kadınmış gibi böyle savaşçı kadınlar diye liste yapıyorlar. Bunlar savaşçı kadınlar. Savaşçı kadınlar değil. Bakın bugün savaşçı kadın, asker kadın dendiği zaman bugünü düşünün şimdi. Bunu dinleyen nasıl anlıyor? İşte şu askeri okulları okuyor. Şu okulu bitiriyor. Komutan oluyor işte kadın. İşte subaya, işte nedir o? Tabii subay oluyor. Ondan sonra işte rütbesi arta ilerliyor. Belli bir şeye kadar gidiyor. Tabii bulunduğu yerdeki vazifesi neyse. Bugün asker kadın dendi mi aklıma bu geliyor. Ama şimdi insanlara bunu anlatırken işte savaşçıydı, savaşlardan mahirdi. Mesela bu liste içerisinde bilhassa iki tane kadın, özellikle iki kadın. Bir tanesi Ummu Umara Nesibe binti Kab, bir tanesi Ummu Meni Esma binti Amr. Bu ikisi gerçekten, yani bir kadın beş erkeğe bedel neredeyse, böyle savaşçı kadın bunlar. Ancak bak, savaşçı kadın deyimini kullandım ben de maalesef. Yani işi, bu işi de biliyorlar. Ama bunlar bu seferlere yanında kılıç götürüyorlar, hançer götürüyorlar tabii ki. Ama diğerleri gibi işte şöyle zırh, böyle savaş alet edevatı değil, yanlarında silah bulundurmaya çalışıyorlar. Şartlar gerektirdiği an saldırabiliyor. O yüzden yani hanımları geri hizmette anlattığımız zaman bazı hanımlara dokunuyor bu. Ben kendi fakültemdeki bilhassa kız öğrencilerimde bunları görüyorum mesela. Hocam niçin diyor kadınlar sürekli geri hizmet, geri hizmet? Dedim geri hizmetten ne anlıyorsunuz? Geri hizmetten ne anlıyorsunuz? Yani öyle geriye itilmiş anlamında mı? Şimdi bir tiyatroyu sahneye koyarken bunun bir kuliste o kadar probası var ve kulisten işte girip çıkıp orada yönetiyorsun. Kulisi olmayan bir bana sahne gösterebilir misin dedim. Veyahut da ekranlardan örnek verirsek, hani biz bir şeyleri görüyoruz. Onları çeken bir kameraman var değil mi? Yani kamera çekiyor onları. Orada bir adam var, bir kadın var, bir kameraman var. İşte burada tabir yerindeyse kameraman. Ama bunlar sadece görüntü çekmiyorlar yani. Öyle anlamayalım. Öyle bir an oluyor ki aynı zamanda vuruyor da yani. O yüzden böyle kadınları sürekli ileri sürüp annelik vazifelerini, hanımlık, eşlik vazifelerini geriye attığımız zaman aile çöker. Ben o yüzden bu kadar bu sahneye her derste değinmiş oluyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet, yine de hatırlatıyorum. Yani hatta şöyle ifade kullanayım. Hatırlatmakta her zaman fayda var ki bu hanımların yanlarında mutlaka bir yakınları vardı. Kimisi kocasıyla, kimisi oğluyla, kimisi kardeşiyle gelmişti yani. Hayber fethedilerek Yahudi entrikası başlarına geçirilecekti. Yani hedef bu. Bu şekilde yola çıkıldı. Ancak bu yol boyu yaşananlar, savaşta yaşananlar, fetihlerde yaşananlar, bunlar içerisinde Ummu Seleme annemizin böyle bir aktif bir görevi olmadığı ya da kaynaklara geçmediği için bu konuda hiçbir şey konuşamıyoruz efendim. Ama yani kalktılar Medine'den Hayber'e gittiler. Yani sanki işte ne bileyim Fatih'ten kalktı Eminönü'ne gitti gibi anlaşılmasın. Veyahut da işte İstanbul'dan kalktı İzmit'e gitti gibi anlaşılmasın. Yani epey bir mesafe var. Bunlar gidiyorlar belli yerlere. Tabi yolda konaklaya efendim yeme içme var, konaklama var, kalma var, geceleme var vesaire. Bütün bunlarda her birinin ayrı ayrı faaliyetleri var. Ancak sadece şu kadar ifade etmekte fayda var. Ummu Seleme Hint annemiz Hayber fethi hakkında bize malumat verirken çok zorlu bir fethi olduğunu, çok çetin vuruşmalar olduğunu, her bir sahabenin hayatlarını ortaya koyduğunu ifade eder. Bunları onun rivayetlerinden öğrenmiş oluyoruz. Ancak Hayber Fatihi konusunda Ummu Seleme annemizin bize anlattığı güzel şeyler var. Ben şöyle bir soruyla bir soluk alın diyeyim önce. Hayber Fatihi dendiğini akla kim gelir efendim? Hayber Fatihi kimdir?
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, aynı soruyu soralım. Hayber Fatihi kimdir? Şimdi efendim, destansı anlatımlarda dilden dile dolaşan Hazreti Ali'nin kahramanlıkları meşhurdur. İşte nasıl kale kapısını söktüğünü, kalkan diye kullandığını, nasıl böyle vuruştuğunu, yine Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen, yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü onu sever. Allah ve Resulü de onu sever. Yani böyle bir müjdeli bir zat, ertesi gün sancağı Hazreti Ali'ye verdiğini ve fethin gerçekleştiğini biliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ancak burada eksik bir şey var. Şimdi sağlamda büyük olarak 7 kale var. 7. Ufak kadar sayarsak 13, 14, 15'e kadar çıkıyor. Yani küçüklerden sayarsak. Yani kaleler şehri. Yani böyle girip de bir sürü aşarak fethedemiyorsunuz. Bir kaleyi fethediyorsunuz. Artık onun nizamını sağlayıp diğer kaleye geçeceksiniz. Öyle kolay olmuyor. Yani öyle surları aşmak öyle kolay bir şey değil. İşte bu dersin başında ifade ettim. Hazreti Safiye halanın oğluyla beraber katıldığını. Hayber kalelerinin adlarını kaynaklarımız vermiş. Bazı kaleler sahabe adlarıyla anılıyor. Bunların bir tanesi Zübeyir Kalesi. Ben şimdi eskiden beri merak etmişimdir. Yani Yahudiler arasında Zübeyir diye biri var da o yaptırdı mı bu kaleyi, nedir? Yoksa bu Zübeyir hangi Zübeyir? Bu bizim Zübeyir mi? Radıyallahu anh. Bunlara baktığımız zaman yani 7 tane büyük kale var. Büyük. Diğer ufakları da sayarsak işte 15'i buluyor. Ben şimdi büyük küçük demeyeyim. 15 kale diyeyim. Efendim. Yani vuruşma esnasında her bir kale fethinde bir sahabe öndedir. Onun komutanlığında bir nevi asıl genel komutan Peygamber Aleyhisselam. Yani Hayber Fatih peygamberimizdir. Sahabeler değil. Ama Hazreti Ali'nin adı niye anılır onu söylüyorum. Atlanıyor burada sanıyorum. Yani bir sahabenin cengaverliğini, yiğitliğini anlatırken bir kişi ne kadar kuvvetli olursa olsun tek kişi bir kaleyi alamaz. Yani nasıl alır? Siyasi dahidir. Siyasi yani kılıç çekmeden kalemle alır, sözle alır. Onlara bir şey diyemem. Ama sen kılıcı kale kapısını koparıyorsun, elini alıyor, giriyor böyle efendim kaleyi fethediyor. Yani yalnız mı giriyor içeriye? Yani etrafındakileri görmeniz gerekiyor. Oradaki o gayretleri işte kadınların efendim yani tas tabak bırakıp da vuruştuğu mesela bu sahne var. Burada çok zor durumda kaldılar. Burada kadınlar da devreye girdi. İşte bu isimleri okurken işte orada dikkatimi çekti efendim. Zübeyir Kalesi niye demişler? İşte fethiler esnasında Hazreti Zübeyir'in komuta ettiği ve fethettiği kaleden dolayı Zübeyir Kalesi. Sadece bir ismi söyledim. Annesinden dolayı çünkü hanımları anlatıyoruz. Safiye Hala'dan dolayı bu ismi söyledim. Ama Hayber'de Hazreti Ali Kalesi diye bir isim yoktur. Oysa ki en büyük kalenin fethi de Hazreti Ali'ye nasip oldu. Yani kaleler düştü artık biri kaldı. Artık Hayber o anlama geliyor şimdi. Düşüremiyorlar onu bir türlü. Yani ama epey de bir yoruldular. Fetih de devam ediyor. İşte bu esnada Aleyhisselam yani sıra sıra kumandan tayin ediyor. Kaç günde sürüyor bu? Ayrıntıya girmiyorum. İşte az önce ifade ettiğim cümleyi kullanıyor. Yarın diyor sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever. Ve Hazreti Ali'ye veriyor. Şimdi soruyorum sahabeler Allah ve Resulü diğerleri sevmiyor muydu? Seviyordu. Burada Peygamber Aleyhisselam yani sevgi gücünün düşman gücüne nasıl galip geleceğinin verdiği bir örneğidir bu. Bütün sahabeler Allah ve Resulü'nü severler. Bütün sahabeler. Biz de onların hepsini severiz. Ya mesela bir Abdurrahman bin Avf'u siz sevmiyor musunuz yani? Hazreti Ebu Bekir var orada. Hazreti Ömer var orada. Hazreti Osman var orada. Yani işte Hazreti Talha var orada. Ubeydullah var orada. Yok hepsi oradalar. Elbette bunların hepsi ayrı bir muhabbet fedaisidir. O yüzden bunları görmemek olmaz. Mesela şimdi şu anda bu saatte beni dinliyorsunuz radyodan. Bu saati bana vermişler. Bana görev vermiş. Bu saatte ben konuşuyorum. Şimdi kalkıp da işte yani Erkam Radyo'da işte Adem Hoca sohbet yapıyor. Sadece ben mi yapıyorum yani? Benim burada haftada bir saatlik görevim var. Bu bir saatlik görevi ifa etmeye çalışıyorum. Ama burada her gün vazife yapanlar var. Bir de biz böyle konuşuyoruz işte filan kesa falan program. Mesela işte Adem Saraç'ta gül sohbetleri dinliyorsunuz diyorlar. Tamam amenna. Beni şu anda işitiyorsunuz, göremiyorsunuz ama sesim geliyor size konuşuyorum beni dinliyorsunuz. Peki bu sesi size aktaran oradaki masa başındaki kaç tane teknik eleman var? Onları kimse duyuyor mu? Yok. Oysa işte şunu aktaran şu, ses yapan şu, kayıt yapan şu, canlı yayın yapan şu diye isimleri saysalar orada, her gün, her programda zaten bir 3-5 dakika isimlere gider. Yani konuşma esnasında konuşan kahraman oluyor. Onu, o sesi halka gönderen hiç adı sana duyulmuyor. Onlar görünmüyor. Hadi bu radyo, televizyon düşünün bir de şimdi. Ekranda ben görünüyorum, ben konuşuyorum, ben meşhur oluyorum diyelim. Misal olsun da beni tanıyor herkes. Ama arkada beni size yansıtan kameramanı bilen yok. Oradaki kumandan masasını gören yok. Böyle düşünmek lazım biraz. Yani her şeyi bütün düşünmemiz gerekiyor. Öyle tek başına bir idareci mesela ne kadar başarılı olursa olsun, ekibi sağlam değilse, ekibi çalışmıyorsa bir kurumu götüremez. Ne kadar iyi olursa olsun. Çünkü bu ekip işidir. Bir kişiyle yürümez bu. O yüzden savaşlarda belli şahıslar öne çıkar. Mesela Ebu Mühcen öne çıkacak Kadisiye'de mesela. Efendim çok böyle belli savaşlar var. Mesela Ridde savaşlarında, Yemame Harbi'nde mesela Berra bin Malik mesela öne çıkacak. Var mesela böyle yani. Uhud'da hanımlardan Umu'lara Nesibe kadın öne çıkacak mesela. Musab bin Umeyr öne çıkacak. Yani belli atılımlarda birileri öne çıkabiliyor. İşte Hayber'de de Hazreti Ali'yi böyle görürüz yani. Ama burada bir fark var. Resulullah Aleyhisselam bu ifadeyi kullanıyor. Ve burada kullandığı, Hazreti Ali'ye bu sancağı verdiğinde o da işte hücuma geçtiği zaman tek başına geçmiyor tabii. Bütün sahabe artık topyekün en son en büyük kale ve fethediliyor. Hayber fethi gerçekleşmiş oluyor. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz bu fetihler esnasında sahabelerin yani bütün gayretleriyle nasıl çarpıştıklarını, nasıl böyle hayatlarını ortaya koyduklarını, bu arada Yahudi oyunları, entrikaları, tehlikeleri söz konusu, Peygamber Aleyhisselam'a bir tehlike ulaşmasın diye onu nasıl koruma çemberine aldıklarını bir bir anlatıyor. Ondan sonra da ama böyle ayrıntılı değil. Bunları söylüyor sadece. Neticede Hayber fethedilerek Yahudi entrikası başlarına geçirildi efendim. Çok büyük ganimet ile dönüşe geçildi. Onu da kısa söyleyeyim. Burada Abdullah bin Revaha'nın faaliyeti. Bak bu mesele öne çıkacak. Şimdi Hayber fethediliyor. Aleyhisselam sürekli bu ilanı yaptırıyor. Kılıç çekmeyen, Müslümanlara saldırmayan emniyettedir, güvendedir. Hayber fethedildiği zaman Hayber'deki bütün Yahudiler öldürülmüyor. Vuruşanlar öldürülüyor sadece. Öldürülmüyor. Neticede Hayber tabir yerindeyse fetih yani alınıyor ellerinden. Onlar da esir oluyorlar. Aleyhisselam onlarla bir anlaşma yapıyor. Onları Hayber'den çıkarmıyor. Ben ayrıntıya girmiyorum. Ummu Seleme annemin rivayetini birkaç tane söyleyip asıl dönüşteki çok yaşanan mühim hadiseye gireceğim. Asıl orada mesajlar çok fazla var. Nedir bu hadise? Yahudiler şimdi Hayber'de sadece hani Hayber denince akla ne gelir? Hurma gelir. Özellikle üzüm gelir. Üzüm. Bu tahıl dediğimiz buğday, arpa onlar gelir. Bunlar biliniyor. Ama Hayber yani tabir yerindeyse dünya ticaret merkezi durumunda. Yani Hayber'de yok yok. Hem büyük panayırlar, ticaret merkezleri kuruluyor. Çok ciddi bir uğrak yeri Hayber. Ben kısaltıyorum bunları. Ama bu arada çokça tarım dediğimiz yani hurmaydı, üzümdü. Diğer turunçgiller mesela orada çok yetişir. Yani Hayber'de çok şey yetişiyor. Çok mümbit arazisi var. Efendim, Peygamber Aleyhisselam Yahudilerin isteği üzerine onları oradan çıkarmıyor. Onlar fetihten sonra mülkiyet Müslümanların, yönetim Müslümanların, orada çalışanlar da Yahudiler oluyor. Yani çalışacaklar, üretecekler. %50 onların olacak, %50 Müslümanların olacak. Bu şekilde anlaşıyorlar. Peygamber Aleyhisselam da Abdullah bin Revaha'ya bu görevi veriyor. Yani Revaha orada kalmıyor. Beraber dönüyor geriye. Ama Abdullah bin Revaha ne yapacak? Ürün zamanı geldiğinde geliyor. Efendim bunlar ürünleri devşirmişler. İki tane öbek haline getirmişler. İşte bunlardan birini onlara veriyor. Birini Müslümanlara alıp Medine'ye getiriyor yani. Tabii onda getirme ekibi var, taşıyıcıları var. Getiriyor. Burada işte Ummu Seleme annemiz bize çok güzel rivayetlerde bulunur. Mesela Abdullah bin Revaha öğlen zamanı gidiyor işte. Yahudiler, Yahudi sonuçta ne kadar merhamet göstersen Yahudi Yahudiliğini yapıyor maalesef. Diyorlar ki sen bize haksızlık yapıyorsun. Biz bunları buraya koyduk ama en iyisini sen alıyorsun. Biraz azını bize bırakıyorsun. Yok diyor Abdullah bin Reva radıyallahu anh. Siz diyor bunlara yığın. Hangisini istiyorsanız onu siz alın. Öbürünü ben götürürüm. Olmazsa kura çekelim. Asla böyle bir şey yapmam diyor. Bu kadar adalete rağmen Yahudi memnun olmuyor. Ha konuşmaya sıra geldi mi? Sizdeki bu adalet şöyledir, böyledir, iyidir derler. Ama bu adalet ile savaşırlar. Bugün de öyledir. O yüzden Yahudi'ye karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Safiye anneyi bize anlatan Hayber'de en çok dönüş esnasında Yahudi kızı Zeynep'in Safiye olma sahnesinde Ummu Süleym Rümeysa ile beraber bir faaliyetleri var. Bakalım bu derse bunu ne kadar sığdıracağız. Şimdi çok ayrıntılar var. Ben onlara girmiyorum. Hayber'e fethedildi. Medine'ye dönülüyor. Mola verile verile. İlk mola yerinde oradan giriyorum. Burada ama yine ayrıntılara girmeden misafir edildiği çadıra ziyarete giden Ummu Seleme Hint annemizin buradaki müşahedeleri neler? Onları şimdi görüyoruz. Hayber fethinden sonra esir düşenlerden biri olan Safiye Resulullah Aleyhisselam tarafından hanımlara emanet edilmişti. Onlar da bu yeni arkadaşlarına yani yanında bulunuyorlar. Onunla hasbihal ediyorlar. Konuşuyorlar yani kadını rahatlatmaya çalışıyorlar diğer deyimle. Şimdi takıldım farkındaysanız. Bunu söylesem ne kadar vaktimi alır diye. Çünkü size Safiye annemizi de anlatmıştım. Daha sonra hamdolsun kitap olarak da yayınladım onu. Asıl adı Zeynep bunun. Ama Safiye diye değiştirildi. Zeynep'in de bir zararı yok yani kötü bir isim değil. Normalde başkumandan savaştan sonra elde edilen esirlerden, ganimetlerden böyle önde gelen bir şeyi alır. Buna Sehmi Safi denir. Sehmi Safi. Başkumandanın hakkı. Peygamberimiz Aleyhisselam da Hazreti Safiye'yi aldığı için Sehmi Safi, Safi Sehm sonra unutuldu. Safi, Safiye. Bildiğiniz Safiye binti Huyey bin Ahtap bu. Safiye annemiz yani. Şimdi burada ben kitabı yayınlamış olsam bile defaatle anlatmış olsam bile Müslüman doğduğum için yani bir dinden bir diğer dine geçmek hele bir de esir düştükten sonra yani o dini kabullenmek nasıl bir şey sanırım bunu biz kültür olarak anlatıyoruz. Bunu anlamamız mümkün değil. Ama sahneyi bir paylaşayım ben sizinle. Siz de sanırım yorumlarınızı yapacaksınız. Şimdi hanım da olsa o hanımlar çadırında gelen hanım da olsa böyle pat diye içeri girmezler. Böyle bir şey yoktur. Dışarıdan sesleniyor. Müsait misiniz ey Ummu Süleym diye sesleniyor dışarıdan. Buyur müsaitiz ey Ummu Seleme diye cevap veriyor. Hazreti Safiye içeride bu Yahudi kızı. Kısa bir bilgi vereyim yine mecburen vermek zorundayım. Hazreti Safiye Medine'deydi. Babası Yahudi lideri Huyey bin Ahtap. Çok İslam düşmanlığından çok ileri giden biri. Bunlar Medine'den sürgün edildiler. Efendim. Fakat babası yine Medine'ye orada kalan Yahudilerin yanına gelip giderek efendim Müslümanların başına bayağı bir iş getirdi. Hendek Savaşı oldu. Sonunda işte 600-700 Yahudinin boynu vuruldu. Bunlardan biri de bu adam işte Safiye'nin, Hacı Safiye'nin babası Huyey bin Ahtap. Babası, amcası, kardeşi, akrabaların boyunları vuruldu. Bu da işte Hayber'de evleniyor. Hayber fethiyor, kocası da öldürülüyor. Kocası esir düşüyor. Hikayenin ana fikri bu. Yani bir kadın için dinleyen hanım varsa çok daha iyi anlayacak. Yani düşünün şimdi. Yani hanım için söyleyeyim ben bunu. Tabii suç iş yani hiç kimse ben suçluyum demez. İhanet ettim demez vatana. Ama sonuçta kabilen sürülüyor. Sürgün ediliyorsun. Sonra baban işleri karıştırıyor. Boynu vuruluyor. Amcanın boynu vuruluyor. Kardeşinin boynu vuruluyor. Gittiğin yerde evleniyorsun. Gelip orayı fethediyorlar. Kocanı da öldürüyorlar. Esir düşüyorsun. Böyle bir kadın. ve şimdi çadırda. Yani onun psikolojisi ne olur varın düşünün siz. İşte annelerimizin, bu hanımların burada yani bir psikoloğa taş çıkarttıracak kadar güzel duyuşları var. Ama böyle psikolojik deyimler kullanmak yerine normal hayat akışı içerisinde bir şeydir bu yani. Onu iyi anlamamız gerekiyor. Hazreti Safiye gelenin kim olduğunu merak ederek, yani esir muamelesi görmüyor ama sonuçta esir. Çadırın kapısına doğru bakarken müsaade isteyen Ummu Seleme daha içeri yeni girmişti ki 40 yıllık dost gibi çok yakın davrandı. Şimdi burada iki şey var. Bir, bu kadıncağızın hangi hallerden düşüp buraya geldiğini biliyor. Bir de bunun yaşı en fazla 19, Hazreti Safiye'nin yaşı 20 dahi değil. Genç, çok genç. Çok genç bu da. Efendim, bir de artık Peygamber Aleyhisselam'la evlenecek. Yani İslam'a doğru gidiyor. Yani o da daha net değil ama öyle bir görüntü var. Buna rağmen yani başına kuma gelecek bu kadın belli. Bunu görüyor Ummu Seleme. Buna rağmen içeri giriyor. Aramıza hoş geldin ey Safiye diyor. Bu Yahudi kızın da buraya niye olmuşsun? Bunun babası bize şöyle yaptı, böyle yaptı. Değil mi? Aramıza hoş geldin ey Safiye. Şok oluyor kadın. Hoş bulduk, teşekkür ederim diyor. Ve tanıtıyor kendini kendisi. Resulullah'ın hanımlarından biri olan Ummu Seleme Hind'im ben diyor. Resulullah'ın hanımlarından Ummu Seleme Hind'im ben diyor. Resulullah'ın hanımlarından biri mi dediniz? Şaşırıyor tabii. Resulullah'ın hanımlarından biri mi dediniz? Evet diyor. Resulullah dediğiniz zatın hanımı yani, öyle mi? Niye bu kadar ilgini çekti ki bu? Diye soruyor. Sadece sizlerle ilgili değil, İslam ile ilgili her şey benim hep ilgimi çekmiştir. Tabii eğer dinlemişseniz, neredeyse 5-6 sene geçti Safiye Anne'ye anlattığım bu mikrofonlardan. Hamdolsun kitaplaştırdık çok şükür. Burada burayı çok geniş vermiştim ben orada. Yani nasıl ilgisini çekiyor, neler var? Şimdi onlara giremeyeceğim çünkü Ummu Seleme'yi ile paylaşmaya çalışıyorum. Burada Ummu Seleme oturuyor. Ondan konuştukları için bu sahneyi paylaşıyorum. Niye bu kadar ilgini çekti peki bu? Tekrar söylüyor. Sadece sizlerle ilgili değil dedim. İslam ile her şey benim ilgimi çekmiştir. Bu ilgin hidayet ile sonuçların inşallah. Anneye giriyorsun. Bak nereden giriyor? Bu ilgin hidayet ile sonuçların inşallah. Hidayet nedir diyor. Ne bilsin? Yahudi kızım. Çok kısa cevap verecek olursam Müslüman olmak diyebilirim. İslam'a girmek yani. Öyle mi? Evet. Öyle. Neyse. Bunları konuşacak çok vaktimiz olacak inşallah. Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir sıkıntı var mı diye geldim ben. Var mı böyle bir ihtiyacınız? Hazreti Safiye'ye soruyor. Tabii o anda Hazreti değil ama olacak inşallah. O da daha çok merak ediyor. Siz hep böyle misiniz diyor. Nasıl yani diyor. Sizden önce gelen Ummu Süleym Rümeysa da sizin gibi çok samimi davrandı. Yani bakın Rümeysa orada beraber. Çok samimi davrandı. Tabii bu kadıncağız çok farklı şey bekliyor. Şimdi onlar olsalar ve Müslüman'ı ele geçirecekler, parça parça derler yani. Aç bırakırlar, sefil bırakırlar, güneş altında bırakırlar. Neler yaparlar ama Müslüman bunu yapmıyor. Çadırı alıyor, gölge alıyor, yemek veriyor vesaire. Yani İslam'ın esire karşı hükümlerini biliyorsunuz zaten. Şimdi biz böyle bir güzellik yapsak, bize de biri böyle söylese, biz ne deriz? Herhalde yani ben şöyleyim, ben böyleyim de biz benli konuşuruz. İşte sahabenin en büyük özelliği bu. Bu bizim inancımızın gereğidir ey Safiye. Bu bizim inancımızın gereğidir ey Safiye. Bütün Müslümanlar böyle midirler yani? Şimdi bilmiyor neyin ne olduğunu. Bütün Müslümanlar böyle olmakla mükelleftirler. Her birimizin kendi karakter ve yapımızdan kaynaklanan eksikliklerimiz olduğu gibi hatalarımız da olur tabii. şahsi kusur ve hatalarımızı dinimize mal etmemeliyiz diye söylüyorum bunu. Çok güzel bir ifade kullanıyor. Fakat Hazreti Safiye'nin kafasında bir endişe var. Resulullah dediğiniz zat, o da benimle görüşecek mi? Elbette görüşecek. Ama önce size bizi gönderdi. Bir endişeniz var mı? Bir korkunuz var mı? Bir sıkıntınız var mı? Yani sizi bana o mu gönderdi? O gönderdi ya. Hem göndermese bile bizim de böyle bir mükellefiyetimiz var zaten. Mükellefiyet de ne demek? İlk defa konuşuyor Müslümanlarla. Sorumluluk demek. Kadıncağız ezile ezile bakın neler söylüyor. Benim gibi esir bir Yahudinin hem sizlere çokça ihanet eden Huyey gibi adamın kızı ve hem de yine ihanette başı çeken Kinane gibi bir Yahudinin karısı. Ne değeri olur ki sorumlu olasınız siz? Burada taşı gediğine koymaya başlıyorlar. Bütün bunlarda sizin bir kabahatiniz yok ki. Yani o babasını, efendim amcası, diğer kabilesi, yani ne yaparsa yapsın bütün bunlara bunun kabahati yok. Öyle mi düşünüyorsunuz diyor. Böyle düşünmesek misafir çadırında ne işiniz var? Ya böyle düşünmesek senin misafir çadırında ne işiniz var? Doğru söylüyorlar da. Bunu anlıyor. Esir çadırında değil, misafir çadırındaydı çünkü. Ziyaretçileri de Müslümanların en önde gelen hanımları. Bu iki hanımdan çok rahatlatmıştı onu gerçekten. Bu iki hanım. Hazreti önce Ümmü Süleym Rümeysa'ya teslim etti Aleyhisselam Zeynep'i. Sonra Hazreti Ümmü Süleym'e Hind annemizi gönderdi. Bu hanımla konuşurken onu rahatlattılar. Konuştular. Birçok şeyi yaşadılar orada. Hazreti Ümmü Süleym'e efendim bunu böyle izahları yaparken onu rahatlatırken boyuna Zeynep de yani o zamanki adı Zeynep Ümmü Süleym'e Hind annemizin tarzına, tavrına, davranışına bakıyor. Çok kibar, çok anlayışlı görünmek başkadır. Çok kibar, çok anlayışlı, çok nazik olmak başkadır. Ümmü Süleym'e annemizin nezaketine hayran kalıyor. Ve onun şahsında onu böyle yapanın ne olduğuna da merak ederek ciddi bir ilgi duyuyor. İşte bu Müslümanın görünen boyutu, bizim de kaybettiğimiz kısımlardan biri de budur. Rabbim inşallah bu Ümmü Süleym'e annemiz örneğinde olduğu gibi bu kaybettiğimiz güzel karakteri yeniden kazanmamız arzusuyla bugün noktayı burada koyuyor. Haftaya devamını sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.